Ayrım 33, Piramit, Henning Mankell, sayfa 393. Toplantı odasının kapısı açıldığında Martinson konuşmasını daha yeni bitirmişti. Bir polis başını içeri uzatıp Interpol'den bir haber geldiğini söyledi. Martinson almaya gitti. O yokken Swedberg Wallander'e Björk'ün ön kapıyı tamir ettirmek için ne kadar hevesli davrandığından bahsetti. Martinson döndü. Pilotlardan birinin kimliği belirlenmiş. Pedro Espinoza, 33 yaşında, Madrid'de doğmuş. İspanya'da zimmetine para geçirmekten ve Fransa'da kaçakçılıktan hapse atılmış. Kaçakçılık, dedi Wallander. Bu mükemmel uyuyor. İlginç olan başka bir şey daha var, dedi Martinson. Bilinen son adresi Marbella'da. Eberhardson kardeşlerin büyük villası da burada. O da sessizleşti. Wallander bunun hala bir tesadüf olabileceği konusunda netti. Marbella'da bir ev ve tesadüfen aynı yerde yaşamış ölü bir pilot. Ama derinlerde şaşırtıcı bir bağlantıyı ortaya çıkarma sürecinde olduklarını biliyordu. Bunun ne anlama geleceğini henüz bilmiyordu. Ancak çalışmalarını artık belirli bir yöne odaklamaya başlayabilirlerdi. Diğer pilotun kimliği hala belirsiz, diye devam etti Martinson, ama üzerinde çalışıyorlar. Wallander masanın etrafındakilere baktı. İspanyol polisinden daha fazla yardım almalıyız, dedi. Kahire'deki Radvan kadar yardımseverlerse Eberhardson kardeşlerin villasını hemen arayabilirler. Bir kasa aramalılar ve tabii ki bir de uyuşturucu. Kardeşler orada kimleri tanıyordu? Öğrenmemiz gereken şey bu. Hemen öğrenmemiz gerekiyor. Birimiz oraya mı gitse, diye sordu Hanson. Henüz değil, dedi Wallander. Güneş banyosu için gelecek yaza kadar beklemen gerekecek. Ellerindekini bir kez daha gözden geçirip yapılacak görevleri belirlediler. Her şeyden önce Ink ve Leonard Holm'e odaklanacaklardı. Wallander ekibin temposunun arttığını fark etti. Toplantıyı ona çeyrek kala bitirdiler. Hanson Wallander'e 21 Aralık'ta Continental Otel'de düzenlenecek geleneksel açık büfe Noel etkinliğini hatırlattı. Wallander buraya gitmemek için iyi bir bahane bulmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Wallander telefon görüşmelerini yaptıktan sonra ahizeyi bırakıp kapıyı kapattı. Yavaşça şimdiye kadar ortaya çıkardıkları düşen uçak, Ing ve Leonard Holm ve Eberhardson kız kardeşlerle ilgili bilgileri gözden geçirdi. Not defterine bir üçgen çizip üç köşesini de işaretledi. Beş ölü diye düşündü. Biri İspanya'dan gelen iki pilot, Laos'ta bir kaza geçirip hurdaya ayrılan bir uçakta. Tam anlamıyla bir uçan Hollandalı efsanesi. Gece İsveç sınırını geçen bir uçak. Siobhan'ın hemen güneyinden dönerek Mosby sahilinin yakınına düşüyor. Işıkların yandığı yeri bulmuşlardı. Bu da uçağın yere bir şey bıraktığı anlamına geliyordu. Bu üçgenin ilk noktasıydı. İkinci nokta Üstad'da tuhafiye dükkanı işleten iki kız kardeşe ait. Kafalarına kurşun sıkarak öldürüyorlar ve evleri yakılıyor. Temele yerleştirilmiş bir kasa ve İspanya'da bir villayla zengin oldukları ortaya çıktı. İkinci nokta, yani ikili bir hayat yaşayan iki kız kardeşten oluşuyor. Wallander, Pedro Espinoza ve Eberhardson kardeşler arasına bir çizgi çekti. Orada bir bağlantı vardı, Marbella. Üçüncü nokta, Siobhan'ın dışındaki bir orman yolunda infaz edilen Ing ve Leonard Holm'den oluşuyordu. Arkasında asla iz bırakmayan kötü şöhretli bir uyuşturucu satıcısı olduğunu biliyorlardı. Ama biri onu Siobhan kırsalında yakaladı diye düşündü Wallander. Masadan kalkıp üçgenini inceledi. Bundan ne çıkarabilirdi? Üçgenin ortasına bir nokta yaptı, bir merkez diye düşündü. Hemberg ve Rüdberg'in değişmez sorusu şuydu. Merkez, ortak nokta neredeydi? Taslağını incelemeye devam etti. Sonra birden çizdiği şeyin bir piramit olarak yorumlanabileceğini fark etti. Taban kareydi ama uzaktan üçgen bir piramit gibi görünebilirdi. Tekrar masaya oturdu. Önümdeki tüm bu şeyler bana tek bir şey söylüyor. Kurulu düzeni bozan bir şey oldu. En olası şey uçak kazasının başlangıç olması. Üç cinayet, üç infazla sonuçlanan bir zincirleme reaksiyon başlattı. En baştan başladı. Piramit düşüncesinden vazgeçemezdi. Garip bir güç oyunu oynanmış olabilir miydi? Eberhardsson kardeşler Ing ve Leonard Horn ve düşen uçak nasıl birbirine bağlıydı? Hala bilinmeyen ortak nokta neydi? Yavaşça ve yöntemli bir şekilde bilinen tüm gerçekleri gözden geçirdi. Arada bir soru yazıyordu. Farkına varmadan saat bir anda 12 olmuştu. Kalemi bıraktı, paltosunu alıp bankaya doğru yürüdü. Hava sıfırın birkaç derece üzerindeydi ve çiseliyordu. Kredi belgelerini imzalayıp 20 bin kron daha aldı. Şimdi Mısır'da boş yere yitip giden tüm parayı düşünmek istemiyordu. Para cezasına bir yere kadar acıyordu ama onu asıl yiyip bitiren şey uçak biletinin fiyatıydı. Ayrıca kız kardeşinin masrafları paylaşmak isteyeceğine dair de hiçbir umudu yoktu. Saat tam birde araba satıcısı yeni Peugeot'suyla geldi. Eskisi marş almıyordu. Wallander çekiciyi beklemek yerine yeni koyu mavi arabasına bindi. Yıpranmış ve duman kokuyordu ama Wallander motorun iyi olduğunu fark etti. En önemli şey buydu. Hedes Koga'ya doğru sürdü. Kavşağa geldiğinde dönmesi gerekirken devam etmeye karar verdi. Sjöbo yolundaydı. Martinson Holm'ün cesedinin nerede bulunduğunu ayrıntılı olarak açıklamıştı. Burayı kendi gözleriyle görmek istedi. Hatta belki de Holm'ün yaşadığı eve uğrardı. Holm'ün bulunduğu yer hala kordonla çevriliydi ama polis yoktu. Wallander arabadan indi, etraf sessizdi. Güvenlik şeridinin üzerinden geçip etrafına baktı. Burası birisini öldürmek için mükemmel bir yerdi. Neler olduğunu hayal etmeye çalıştı. Holm buraya biriyle gelmişti. Martinson'a göre sadece bir araba izi vardı. Bu yüzleşme diye düşündü Wallander. Bazı mallar teslim edilir, bir ödeme yapılır, sonra bir şey olur. Holm başının arkasından vurulur, yere düşmeden önce ölür. Cinayeti işleyen kişi iz bırakmadan ortadan kaybolur. Bir adam diye düşündü Wallander veya birden fazla. Birkaç gün önce Eberhardsson kardeşleri öldüren kişi veya kişiler. Aniden kendini bir şeye yakın hissetti. Burada eğer çabalasa görebileceği başka bir bağlantı daha vardı. Tuhaviyeci iki kız kardeşin böyle bir şeye karıştığını kabul etmek hala zor olsa da bunun uyuşturucuyla ilgisi olduğu açıktı. Ama Rüdberg ilk yorumunda haklıydı. İki kız kardeş hakkında gerçekten ne biliyorlardı? Wallander orman yolundan çıkıp arabaya bindi. Martinson'un haritasını kafasında net bir şekilde görebiliyordu. Sjöbo'nun güneyindeki büyük döner kavşaktan sağa dönmeliydi. Sonra başka bir yol, çakıllı bir yoldu, soldan devam, sağdaki son ev, yolun sonunda kırmızı bir ahır. Yere düşmek üzere olan mavi bir posta kutusu, ahırın yanındaki tarlada iki hurda araba ve paslı bir traktör. Çitle çevrili bir alanda havlayan cinsi belirsiz bir köpek. Bulmakta zorluk çekmedi. Daha arabadan inmeden köpeğin sesini duydu. Dışarı çıkıp bahçeye girdi. Ana evin boyası dökülüyordu. Köşelerdeki oluklar sarkmış haldeydi. Wallander çit kırılıp köpek serbest kalırsa ne olacağını merak etti. Kapıya doğru yürüyüp zili çaldı. Sonra kabloların gevşek olduğunu gördü. Kapıya vurup bekledi. Sonunda kapıya o kadar sert vurdu ki kendi açıldı. ''Evde kimse var mı?'' diye seslendi. Hala cevap yoktu. ''İçeri girmemeliyim.'' diye düşündü. ''Sadece polisi değil, tüm vatandaşları ilgilendiren birçok kuralı çiğneyeceğim.'' Sonra kapıyı daha da açıp içeri girdi. Soyulmuş duvar kağıdı, bayat hava, dağınıklık, kırık kanepeler, yerdeki yataklar, yine de büyük ekran bir televizyon ve nispeten yeni bir video oynatıcı vardı. Büyük hoparlörlü bir CD çalar. Tekrar seslenip dinledi, cevap yok. Mutfakta tarif edilemez bir kaos vardı. Lavaboda bulaşıklar yığılmış, kese kağıtları, plastik poşetler, yerde karıncaların yol yaptığı boş pizza kartonları. Bir fare bir köşeden hızla geçip gitti. Yer küf kokuyordu. Wallander yürüdü. Sprey boyayla Ingved'in kilisesi yazan bir kapının önünde durdu. Kapıyı iterek açtı. İçeride bir yatak vardı ama üzerinde sadece çarşaf ve battaniye bulunuyordu. Bir şifonyer, iki sandalye, pencerede bir radyo. 7:10 kala durmuş bir saat. Ing ve Leonard Holm burada yaşamıştı. Üst hatta büyük bir villa yaptırırken... Yerde bir eşofman üstü vardı. Wallander onu sorgularken bunları giyiyordu. Wallander çökeceğinden korkarak temkinli bir şekilde yatağın kenarına oturdu. Etrafına bakındı. Burada bir insan yaşıyordu diye düşündü. Diğer insanları uyuşturucu cehennemine çekerek yaşayan bir kişi. Başını hoşnutsuzlukla salladı. Sonra eğilip yatağın altına baktı. Toz, bir terlik ve birkaç porno dergisi. Ayağa kalkıp şifonyerin ilk çekmecesini çıkardı. Çıplak uzun bacaklı kadınların olduğu daha fazla dergi. Birçoğu korkutucu derecede genç, iç çamaşırı ağrı kesici yara bandı. Sonraki çekmece gaz yağıyla çalışan eski bir pürmüz. Balıkçı teknelerinde motor çalıştırmak için kullanılan türden. Son çekmecede kağıt yığınları, eski okul karneleri. Wallander Holm'ün yalnızca kendi en sevdiği ders olan coğrafyada yetkin olduğunu gördü. Aksi takdirde notları yok sayılabilirdi. Bazı fotoğraflar. Holm bir barda, her elinde bir bardak birayla, sarhoş, kırmızı gözlü. Başka bir fotoğraf. Holm bir kumsalda çıplak, doğrudan kameraya sırıtıyor. Sonra yolda bir erkek ve bir kadının eski bir siyah beyaz fotoğrafı. Wallander arkasını çevirdi. Bostad, 1937. Holm'ün ebeveyni olabilirler. Kağıtları incelemeye devam etti. Eski bir uçak biletinde durdu, pencereye götürdü. Kopenhag, Marbella, gidiş dönüş bileti. 12 Ağustos 1989, dönüş 17'sinde. İspanya'da 5 gün ve charter uçuş değil. Kodundan ekonomik ve birinci sınıf mı olduğunu anlayamadı. Cebine koyup birkaç dakika daha arandıktan sonra çekmeceyi kapattı. Elbise dolabında ilgi çekici bir şey yoktu. Daha fazla dağınıklık ve kaos. Wallander tekrar yatağa oturdu. Evde yaşayan diğer insanların nerede olduğunu merak etti. Oturma odasına yürüdü. Masada bir telefon vardı. Emniyeti arayıp Ebba'yla konuştu.
''Neredesin?'' diye sordu. ''İnsanlar seni soruyor.''
''Kim beni soruyor?''
''Biliyorsun işte, burada olmadığın anda herkes seni istiyor.''
''Yoldayım.'' dedi Wallander. Sonra Annette Benson'un çalıştığı seyahat acentesinin numarasını bulmasını istedi. Numarayı aklına not etti. Ebba ile görüşmesini bitirip acenteyi aradı. Cevap veren diğer kızdı. Annette ile konuşmak istedi. Birkaç dakika sürdü ama sonra bağlandı. Ona kim olduğunu söyledi.
''Kahire yolculuğunuz nasıldı?'' diye sordu.
''İyi, piramitler çok yüksek, olağanüstü gerçekten. Ayrıca çok sıcaktı.''
''Daha uzun kalmalıydınız.''
''Bunu başka bir zaman yapmam gerekecek.'' Sonra ona Anna ya da Emilia Eberhardson'un 12 Ağustos ile 17 Ağustos arasında İspanya'da olup olmadığını söyleyip söyleyemeyeceğini sordu.
''Bu biraz zaman alacak.'' dedi.
''Beklerim.'' dedi Wallander. Annette Ayze'yi bıraktı. Wallander yine bir köşede bir fare gördü. Elbette aynı fare olduğundan emin değildi. Kış geliyor diye düşündü. Fareler eve geri dönüyorlar. Annette Benson geri geldi.
Anna Eberhardson 10 Ağustos'ta Üstad'dan ayrılmış dedi. Eylül başında dönmüş.
Yardımın için teşekkürler diye yanıtladı Wallander. Kız kardeşlerin yıl boyunca yaptığı tüm gezilerin bir envanterini almayı çok isterim.
Ne için?
Polis soruşturması için dedi. Yarın geleceğim. Kız yardım edeceğine söz verdi. Telefonu kapattı. 10 yaş daha genç olsaydı muhtemelen ona aşık olacağını düşündü. Şimdi anlamsız olurdu. Ona yaklaşmaya çalışmasına tiksinerek bakardı. Evden ayrıldı ve dönüşümlü olarak Holm ve Emma Lundin'i düşündü. Sonra düşünceleri Annette Bengtson'a döndü. Onun rahatsız olacağından tam olarak emin olamıyordu. Ama muhtemelen zaten bir erkek arkadaşı vardı. Sol elinde bir yüzük gördüğünü hatırlayamasa da. Köpek deli gibi havladı. Wallander köpeğe doğru yürüyüp bağırdı. Sonra köpek sessizleşti. Arkasını dönüp gittiği an tekrar havlamaya başladı. Linda'nın böyle bir evde yaşamadığına şükretmeliyim diye düşündü. İsveç'te kaç kişi ortalama, kaç düşüncesiz vatandaş böyle bir ortamda yaşıyor? İnsanların sürekli belirsizlik, sefalet ve çaresizlik içinde yaşadığı yerler. Arabaya binip uzaklaştı ama önce posta kutusunu kontrol etmişti. İçinde Holm'e hitaben yazılmış bir mektup vardı, açtı. Bir araba kiralama acentesinden gelen faturayı ödemesi için son uyarıydı. Wallander mektubu cebine koydu. Saat 4'te emniyete döndü. Masasında Martinson'dan bir not vardı. Wallander Martinson'un odasına gitti, telefondaydı. Wallander kapıda belirdiğinde geri arayacağını söyledi. Wallander karısıyla konuştuğunu sanmıştı. Martinson telefonu kapattı. İspanyol polisi şu anda Marbella'daki villayı arıyor dedi. Fernando Lopez adında bir meslektaşımla görüştüm. Mükemmel İngilizce konuşuyor ve rütbesi yüksek gibi. Wallander ona kısa gizlisi ve Annette Bengtson'la yaptığı konuşmayı anlattı. Martinson'a bileti gösterdi. Puşta bak, birinci sınıf uçmuş dedi Martinson. Doğrudur dedi Wallander. Artık başka bir bağlantımız daha var. Kimse hala bunun bir tesadüf olduğunu söyleyemez. Saat 5'teki soruşturma toplantısında da söylediği buydu. Çok kısaydı. Per Olkeson hiçbir şey söylemeden oturdu. Wallander çoktan kararını vermiş diye düşündü. Fiziksel olarak burada ama zihinsel olarak zaten iz peşindeydi. Herkesin söyleyecekleri bitince toplantıyı bitirdiler. Her biri görevine döndü. Wallander Linda'yı arayıp artık çalışan ve Malmö'den büyük babasını alabilecek bir arabası olduğunu söyledi. Eve 7'den biraz önce gitti. Emma Lundin aradı. Wallander bu sefer evet dedi. Her zamanki gibi gece yarısını az geçinceye kadar kaldı. Wallander Annette Bengtson'u düşündü. Ertesi gün seyahat acentesine uğrayıp istediği bilgileri aldı. Noel için yer arayan birçok müşteri vardı. Wallander bir süre kalıp Annette Bengtson'la konuşmak isterdi ama kadının zamanı yoktu. Eski tuhafiye dükkanının önünde durdu. Artık moloz temizlenmişti. Kasabaya doğru yürüdü. Birden Noel'e sadece bir hafta kaldığını fark etti. Boşandıktan sonraki ilk Noel'di. O gün soruşturmayı ilerleten hiçbir şey olmadı. Wallander piramidini düşündü. Yaptığı tek ekleme Anna Eberhardsson ve Ing ve Leonard Holm arasında kalın bir çizgiydi. Ertesi gün 21 Aralık'ta Wallander babasını almak için Malmö'ye gitti. Onu feribot iskelesinden çıkarken görünce büyük bir rahatlama hissetti. Löderup'a gittiler. Babası hiç durmadan müthiş gezisinden bahsetti. Gözaltına alındığını ve Wallander'in aslında Kahire'ye gittiğini unutmuş görünüyordu. O akşam Wallander emniyetin düzenlediği geleneksel Noel etkinliğine katıldı. Björk'le aynı masada oturmaktan kaçındı. Ancak emniyet müdürünün yaptığı kadeh kaldırma konuşması alışılmadık derecede başarılıydı. Üstad emniyetinin tarihine bakma zahmetine katlanmıştı. Konuşması ve sunumu hem eğlenceli hem de iyiydi. Wallander birkaç kez sessizce gülmüştü. Björk şüphesiz iyi bir hatipti. Eve geldiğinde alkollüydü. Uyumadan önce aklına Annette Bengtson geldi ve hemen onu düşünmeyi bırakmaya karar verdi. 22 Aralık'ta soruşturmanın durumunu gözden geçirdiler. Yeni bir şey olmamıştı. İspanyol polisi kız kardeşlerin villasında kayda değer bir şey bulamamıştı. Gizlenmiş değerli eşya yoktu, hiçbir şey yoktu. Hala ikinci pilotun kimliğinin belirlenmesini bekliyorlardı. Öğleden sonra Wallander gidip kendine bir Noel hediyesi aldı. Araba için bir stereotip. Kendisi kurmayı başarmıştı. 23 Aralık'ta eldeki soruşturmaya yeni bir ekleme yapabildiler. Neuberg onlara Holm'ün Eberhardsson kardeşlerle kullanılan silahla vurulduğunu bildirdi. Ama hala bu silahtan eser yoktu. Wallander taslağına yeni çizgiler ekledi. Bağlantılar arttı ancak piramidin tepesi hala eksikti. İşlerin Noel'de durması beklenmiyordu ama Wallander yavaşlayacağını biliyordu. En azından insanları takip etmek ve bilgi almak zorlaşacaktı. Noel arifesinde öğleden sonra yağmur yağdı. Wallander Linda'yı istasyondan aldı. Birlikte Löderup'a gittiler. Büyük babasına yeni bir fular almıştı. Wallander de bir şişe konyak. Babası mutfak masasında oturmuş onlara piramitleri anlatırken Linda ve Wallander yemek yaptılar. Her şeyden önce Linda'nın büyük babasıyla çok iyi bir ilişkisi olduğu için akşam alışılmadık şekilde iyi geçti. Wallander bazen kendini ortamın dışında kalmış gibi hissetti ama bundan rahatsız olmadı. Zaman zaman ölü kız kardeşler Holm ve tarlaya düşen uçağı düşünüyordu. Wallander ve Linda Üstad'a döndükten sonra oturup uzun süre konuştular. Wallander gece geç saatte uyudu. Linda evdeyken her zaman iyi uyurdu. Noel günü hava soğuk ve açıktı. Sand ormanı boyunca uzun bir yürüyüş yaptılar. Babasına planlarından bahsetti. Wallander ona Noel için bir söz vermişti. Fransa'da çıraklık yapmaya karar verirse yapabildiği kadar masraflarına destek olacaktı. Öğleden sonra ona tren istasyonuna kadar eşlik etti. Onu Malmö'ye götürmek istemişti ama Linda trene binmek istedi. Wallander akşam kendini yalnız hissetti. Televizyonda eski bir film izleyip ardından Rigoletto'yu dinledi. Mutlu Noeller dilemek için Rüdberg'i araması gerektiğini düşündü ama artık çok geçti. Hediyeleşme gününde Wallander sabah 7'yi az geçerken pencereden dışarı baktığında üst ada karla karışık yağmur yağıyordu. Birden Kahire'deki ılık gece havasını hatırladı. Bir şekilde yardımları için Radvan'a teşekkür etmeyi unutmaması gerektiğini düşündü. Bunu mutfak masasındaki kağıda yazdı, sonra kendine bir kez olsun doyurucu bir kahvaltı hazırladı. Sonunda emniyete vardığında saat 9'a yaklaşıyordu. Gece boyunca çalışan bazı polislerle konuştu. Noel bu yıl üstadda alışılmadık derecede sakin geçmişti. Her zamanki gibi Noel arifesinde bir dizi aile kavgası çıkmıştı ama hiçbiri gerçekten ciddi değildi. Wallander ıssız koridorlarda odasına doğru yürüdü. Şimdi cinayet soruşturmalarını ciddiyetle yeniden ele alacaktı. Aynı kişinin veya kişilerin Eberhardson kardeşleri ve Ing ve Leonard Holm'u öldürdüğüne ikna olmasına rağmen teknik olarak hala iki vaka vardı. Sadece aynı silah ve aynı tarz cinayetler olması değil, ayrıca ortak bir sebep de vardı. Kantinden kendine bir fincan kahve alıp notlarıyla oturdu. Piramidin tabanı oluşmuştu. Ortasına büyük bir soru işareti yaptı. Babasının hedeflediği zirveyi şimdi bulması gerekiyordu. 2 saat düşündükten sonra iyice emin oldu. Şimdi en güçlü şekilde kayıp halkaya konsantre olmaları gerekiyordu. Uçak düşünce bir düzen, belki de bir örgüt çökmüştü. Sonra bir veya birkaç bilinmeyen kişi aceleyle gölgelerden çıkıp harekete geçmişti. 3 kişiyi katletmişlerdi. Sessizlik diye düşündü Wallander. Belki de tüm bunlar bununla ilgili. Bilginin sızmasını önlemek için ölüler konuşmaz. Bu olabilirdi ama aynı zamanda tamamen farklı bir şey de olabilir. Gidip pencerenin yanında durdu. Kar şimdi daha yoğun yağıyordu. Zaman alacak diye düşündü. Bir sonraki toplantımızda söyleyeceğim ilk şey bu olacak. Bu olayı çözmenin zaman alacağı gerçeğini kabullenmeliyiz. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 403.